Ayrım 17, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 167, 11. bölüm. Giuliano'nun çetesi şimdi 30 adama çıkmıştı. Bazıları Passatempo ve Terranova çetelerinin eski üyeleriydi. Bir kısmı da cezaevi baskınında kurtarılan Montelepre yurttaşlarıydı. Masum olmalarına rağmen yetkililer tarafından herhangi bir bağışlanma umutları yoktu, hala aranıyorlardı. Tek başlarına ve arkadaşsız olarak gizlenmek yerine Giuliano ile birlikte davranmaya karar vermişlerdi. Güzel bir Nisan sabahı Giuliano'nun Montelepre'deki habercileri, korkunç görünüşlü bir adamın, muhtemelen bir polis casusunun, çeteye katılma konusunda soruşturma yaptığı haberini gönderdiler. Ana meydanda bekliyordu. Giuliano Terranova ve dört adamı Montelepre'ye keşif için gönderdi. Eğer adam casussa onu öldüreceklerdi. Yararlı biri ise çeteye alınacaktı. Öğleden sonra Terranova döndü ve Giuliano'ya "Adamı bulduk ve vurmadan önce tanımak isteyeceğini düşündük." dedi. Giuliano iri yarı adamı geleneksel Sicilya köylüsü iş kıyafeti içinde gördüğünde güldü.
Eski dost, senin yüzünü unutabileceğimi nasıl düşündün? Bu kez kurşunların daha mı iyi bari?
Adam ünlü hapishane baskını sırasında silahını Giuliano'nun kafasına ateşleyen Carabinieri çavuşu Canio Silvestro'ydu. Silvestro'nun güçlü, yara izi bulunan yüzü kararlıydı. Bu yüz Giuliano'ya bir nedenle çekici geliyordu. Ölümsüzlüğünü ispatlamasına yardım eden bu adam için kalbinde zayıf bir nokta vardı.
Silvestro, size katılmaya geldim. Eğer beni kabul ederseniz size çok faydalı olabilirim derken hediye vermekte olan biri gibi gururluydu.
Hapishane saldırısından sonra çavuş Silvestro görevi ihmalden Palermo'ya askeri mahkemeye gönderilmişti. Baskını öğrendiğinde Mareşallo çok öfkelenmişti ve suç duyurusunda bulunmadan önce bizzat sorgulamıştı. İşin tuhafı Mareşallo'nun şüphelerini alevlendiren çavuşun Giuliano'yu vurma girişimiydi. Silahın ateş almamasının kusurlu cephaneden kaynaklandığı incelemede ortaya çıkmıştı. Fakat Mareşallo çavuşun tüfeğini etkisiz olduğunu bildiği bu zararsız mermiyle doldurduğunu iddia etmişti. Bütün direniş girişimi oyundan başka bir şey değildi ve gerçekte çavuş Silvestro Giuliano'ya firar konusunda yardım etmişti. Ayrıca nöbetçileri de baskının başarılı olmasını sağlayacak şekilde yerleştirmişti.
Giuliano sözünü kesti. Mermilerin kusurlu olduğunu bildiğini neden düşündüler?
Silvestro utangaç şekilde baktı.
Bilmem gerekiyordu çünkü ben bir silah uzmanıydım. Yüzü sertleşti ve omuz silkti. Kusurluydum, doğru dedi ve devam etti. Daha sonra beni önemsiz bir göreve aldılar, masa başına. Fakat sizin için değerli olabilirim, silah uzmanınız olabilirim. Bütün silahlarınızı kontrol eder, onları onarırım. Cephanenizin doğru olarak kullanılmasını sağlarım. Silahlarınızı hafifletebilirim. Böylece dağlara uygun hale gelirler.
Hikayenin kalanını anlat dedi Giuliano, adamı yakından inceliyordu. Bu çetesine bir ajan sokma planı olabilirdi. Pişotta, Passatempo ve Terranova'nın güvensizlikle dolu olduğunu görüyordu.
Silvestro devam etti. Hepsi budalaydı ve hepsi korkmuş kadınlar gibiydi. Mareşallo kışla tutuklularla doluyken adamların çoğunu dağlara götürmenin kendi aptallığı olduğunu biliyordu. Gerçekte Carabinieri'nin Sicilya'yı işgal edilmiş yabancı bir ülke gibi gören tutumuna karşı çıktım ve bu da beni kara listeye aldırdı. Ayrıca Palermo'daki üstleri Mareşallo'larını korumak istediler, ondan sorumluydular. Üstelik Bellampo kışlasının daha cesur ve daha zeki adamlar tarafından ele geçirilmesi yerine içeriden ihanete uğraması daha iyi görünecekti. Beni askeri mahkemede yargılamadılar fakat istifa etmemi söylediler. Onları adil ve tarafsız olduklarına inanmayacak kadar iyi tanıyorum. Bir daha asla hükümet için çalışmam. Ben bir Sicilya yurtseveriyim, başka bir işe de yaramam. Hayatımda bundan sonra ne yapabileceğimi düşündüm ve Giuliano ile hareket etmeye karar verdim.
Giuliano karnını doyurması için adamlarından ona yemek vermelerini istedi ve durumu şefleriyle müzakere etti. Passatempo emin ve katıydı.
Aptal mıyız biz dedi. Onu vuralım ve uçurumdan aşağı yuvarlayalım. Aramızda Carabinieri'ye ihtiyacımız yok.
Pişot da Giuliano'nun bir kez daha çavuş tarafından etkilendiğini gördü. Arkadaşının düşüncesiz duygularını bilirdi. Bu yüzden dikkatle, bir hile olması çok muhtemel. Fakat değilse bile neden risk alalım? Sürekli endişe edeceğiz. İçimizde bir şüphe olacak. Neden geri göndermeyelim dedi. Terranova kampımızı biliyor. Adamların bir kısmını gördü ve sayılarını biliyor. Bu değerli bir bilgi. Giuliano, o gerçek bir Sicilyalı, şerefiyle konuşuyor. Bir ajan olacağına inanmıyorum derken hepsinin bu saflık karşısında gülümsediğini gördü. Pişot da, hatırla, seni öldürmeye çalıştı, gizli bir silahı vardı, esirimiz oldu ve kaçma imkanı olmadığı halde seni öldürmeye kalktı dedi. Giuliano onu benim için değerli yapan da bu diye düşündü ve yüksek sesle, bu onun şerefli biri olduğunu ispatlamaz mı? Yenilmişti fakat öcünü almak için ölümü göze aldı. Ayrıca ne zarar verebilir ki? Sıradan bir çete üyesi olacak. Onu güvendiğimizi riske atabilecek alana almayacağız ve gözümüz üstünde olacak. Bizzat kendim ilgileneceğim. Zamanı geldiğinde test edeceğiz ve eğer Carabinieri için casusluk yapıyorsa isteğimizi reddedecektir. Onu bana bırakın dedi ve konuşmayı bitirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Silvestro'ya çetenin bir üyesi olduğu söylendiğinde adam sadece ''Bana her konuda güvenebilirsin'' dedi. Giuliano'nun onu bir kez daha ölümden kurtardığını anlamıştı. Paskalya zamanı Giuliano ailesini ziyaret etmek istedi. Pişot da polisin bir tuzak hazırlamış olabileceğini söyleyerek buna karşı çıktı. Sicilya'da Paskalya eşkıyalar için geleneksel olarak her zaman ölüm demekti. Polis eşkıyaları sevdiklerini gizlice ziyaret etmek için dağlardan indiren derin aile bağlarına güvenirdi. Fakat Giuliano'nun habercileri Mareşallo'nun Anakara'daki ailesini ziyarete gideceğini ve Bellampo kışlasındaki garnizonun yarısının Palermo'da görevlendirilmiş olduğunu bildirmişti. Giuliano güvendiğini tam olarak sağlamak için yanına yeterince adam aldı. Cumartesi günü Montelebre'ye sessizce girdi. Ziyaret haberini annesine birkaç gün önceden vermişti. Annesi de onun için bir ziyafet hazırlamıştı. O gece çocukluk yatağında uyudu ve ertesi gün annesi sabah duası için kiliseye gittiğinde Giuliano ona eşlik etti. 6 koruması vardı. Onlar da kasabadaki kendi ailelerini ziyaret ediyorlardı. Fakat Giuliano nereye giderse eşlik etme emri almışlardı. Annesiyle birlikte kiliseden çıktığında 6 koruma Pişotta ile birlikte onu bekliyordu. Aspano, ihanete uğradın Turi. Mareşallo Palermo'dan ekstra 20 adamla seni tutuklamak için döndü. Annenin evi sarılmış durumda. İçeride olduğunu düşünüyorlar derken yüzü öfkeden bembeyazdı. Giuliano bir an düşüncesizliği ve aptallığı için sinirlendi ve asla bir daha bu kadar dikkatsiz olmamaya yemin etti. Mareşallo 20 adamıyla onu annesinin evinde ele geçireceği için değil, nasılsa korumaları onları pusuya düşürürdü ve kanlı bir çatışma olurdu. Fakat Paskalya'nın ruhunu bozarlardı. Böyle bir gün huzuru bozacak gün değildi. Annesine hoşça kal öpücüğü verdi ve eve dönünce polise çekinmeden kilisede ondan ayrıldığını söylemesini istedi. Bu şekilde onu suçlayamazlardı. Adamlarının ve silahlarının çok iyi olduğunu ve kolaylıkla kaçabileceklerini söyleyerek annesinden endişelenmemesini istedi. Çatışma bile olmazdı. Carabinieri onu dağlarda izlemeye cesaret edemezdi. Giuliano ve adamları polis tarafından görülmeden ayrıldılar. Geceleyin dağ kampında Pişotti ile konuştu. Mareşallo ziyaretten nasıl haberdar olabilirdi? Bir muhbir mi vardı? Bulmak için her şey yapılmalıydı. Bu senin özel görevin olacak Aspano dedi. Ve eğer bir tane varsa başka da olabilir. Ne kadar zaman alacağı ve neye mal olacağı önemli değil. Onu bulmalıyız. Pişotta çocukken bile Montelebre'nin soytarı tipli berberinden hoşlanmazdı. Frizella o günkü ruh haline göre saç kesen berberlerdendi. Bazen modaya uygun, bazen haşarı, bazen de çok muhafazakar çiftçi tarzında. Stilini çeşitlerken sanatçı olduğunu ileri sürerdi. Ayrıca tepeden bakan ve yönlendirici hali çok iyi bilinirdi. Ada karakterinin bariz köylü olmayan nispetçi Sicilyalı tarzıyla çocuklara şakalar yapardı. Makasıyla kulaklarını kırpardı, bazen de saçlarını o kadar kısa keserdi ki başları bilardo toplarına benzerdi. Bu yüzden Pişot da Giuliano'ya Berber Frizella'nın polis casusu olduğunu ve kutsal Omerta kanununu çiğnediğini rapor ederken memnundu. Mareşallo Paskalya günü tesadüfi bir keşif yapıyor olamazdı. Turi'nin orada olduğuna dair bilgi almış olmalıydı. Ama Turi bu haberi yalnızca 24 saat önce gönderdiğinden bilgiyi nasıl edinmiş olabilirdi? Pişot da Mareşallo'nun bu 24 saatte neler yaptığını öğrenmek için köydeki kendi muhbirlerini kullandı. Ziyareti yalnızca Turi'nin annesi ve babası bildiğine göre onların bu bilgiyi kazayla sızdırmış olabilecekleri ihtimalini araştırdı. Maria Lombardo hemen niyetini anladı. ''Kimseyle konuşmadım, komşularımla bile. Evde oturdum ve Turi'ye Paskalya ziyafeti hazırladım.'' dedi. Fakat Giuliano'nun babası oğlunun ziyarete geleceği günün sabahı Berber Frisella'ya gitmişti. Yaşlı adam biraz mağrurdu ve oğlu Turi'nin Montelebre'de evlerine yapacağı ender ziyaretlerin birinde iyi görünmek istemişti. Frisella onu tıraş etmiş, saçlarını kesmiş ve her zamanki şakalarını yapmıştı. ''Senyor Palermo'ya genç leydileri ziyarete mi gidiyor?'' Frizella, Senyor Giuliano'yu bir kralı kabul edebilecek şekilde hazırlamış, yakışıklı bir hale sokmuştu. Bu bilgilerle Pişot da ortamı gözünün önüne getirdi. Giuliano'nun babası yüzünde sır dolu bir gülümsemeyle bir centilmenin kendini memnun etmek dışında bir nedene ihtiyacı olmadığını söylemişti. Yine de oğlunun Montelebre kralı olarak çağrılacak kadar ünlü olduğunu bilerek şişinmişti. Muhtemelen yaşlı adam daha önce başka kutlamalarda da gelmişti ve Berber Giuliano'nun aynı gün ziyarete geleceğini 2 ile 2'yi toplayarak öğrenmişti. Mareşallo Roccofino sabah tıraşı için her sabah berber dükkanına damlardı. Pişot da emindi. Fakat olayın iç yüzünü tam olarak öğrenmeleri için casuslarını berber dükkanına göndermişti. Bir hafta sonunda Pişotta'nın casusları pek çok bilgi toplamışlardı. Frizella tıraş ederken ve saç keserken her zaman favori aryalarından birini ıslıkla çalardı. Bazen de geniş oval biçimli radyoyu açardı. Bu Mareşallo oradayken her zaman böyleydi ve berber arada polis şefine doğru eğilip bir şeyler fısıldardı. Eğer şüpheci biri değilseniz berberin müşteri memnuniyeti için samimi bir şekilde davrandığını düşünebilirdiniz. Fakat Pişotta'nın casusları Mareşallo'nun hizmet bedeli olarak ödediği para miktarına dikkat etmişler. Katlı olduğunu ve berberin onu özenle beyaz ceketinin altındaki yeleğin iç cebine yerleştirdiğini görmüşlerdi. Bunun üzerine Frizella'yı sıkıştırarak banknotun 10 bin lira olduğunu öğrendiler. Berber bunun son birkaç aylık hizmetlerinin karşılığı olduğunu söylediğinde de inanmış göründüler. Pişotta Giuliano'ya kanıtını Terranova, Passatempo ve Çavuş Silvestro'nun önünde sunmuştu. Dağda kamplarındaydılar. Giuliano kayalardan birinin ucuna giderek Montelebre'ye doğru baktı ve gözünü kasabaya dikti. Berber Frizella, Giuliano'nun hatırlayabildiği zamanlardan beri kasabanın bir parçasıydı. Kiliseye kabul töreni için saçını kestirmeye ona gitmişti ve Frizella da hediye olarak küçük gümüş bir para vermişti. Karısını ve oğlunu tanırdı. Frizella caddede ona şakalar yapar ve her zaman annesini ve babasını sorardı. Fakat şimdi Frizella kutsal Omerta yasasını çiğnemişti, sırları düşmana satmış, polis muhbiri olarak para almıştı. Nasıl bu kadar aptal olabilirdi? Ve şimdi Giuliano ona ne yapacaktı? Sıcak savaşta arazide polis öldürmek başka şeydi, dost bir yaşlı adamı soğukkanlılıkla öldürmek başka şey. Turi Giuliano yalnızca 21 yaşındaydı ve ilk kez ona yabancı olan zalimliğin soğuk yüzüyle tanışması gerekiyordu. Diğerlerine döndü. Frizella beni doğduğum günden beri tanıyor. Çocukken bana limon şerbeti vermişti, hatırlıyor musun aspağını? Belki de Mareşallo ile yalnızca dedikodu yapıyordu, aslında bilgi vermek istemiyordu. Biz ona kasabaya geleceğimizi söylediğimizde gidip polise bildirmedi. Belki yalnızca tahminde bulunuyordu ve parayı da önerdikleri için alıyordu. Kim reddeder ki? Passatempo kaşlarını çatmış Giuliano'ya bakıyordu. Ölmekte olan bir aslanın vücuduna bakarak etinden bir parça koparmak için zamanın uygun ve güvenli olup olmadığını merak eden bir sırtlan gibiydi. Terranova hafifçe başını salladı. Aptalca bir hikaye anlatan bir çocuğu dinliyor gibi dudaklarında hafif bir gülümseme vardı. Fakat yalnızca Pişot da cevap verdi. Batakhanedeki bir rahip kadar suçlu, dedi Pişotta.
Ona bir uyarı verebiliriz, dedi Giuliano. Kendi tarafımıza çekip hedefimize uygun şekilde yetkililere yanlış bilgi vermesini sağlayabiliriz. Daha söylerken bile hatalı olduğunu biliyordu. Artık böyle jestler yapamayacaktı. Pişotta büyük bir öfkeyle, ''Niçin ona bir hediye vermiyoruz? Bir torba tahıl ya da bir tavuk?'' ''Turi, yaşamlarımız ve dağdaki bütün adamlarımızın yaşamı senin cesaretine, kararlarına, liderliğine bağlı. Eğer Frisella gibi bir haini affedersen seni nasıl izleyebiliriz? O omerta yasasını çiğneyen bir adam. Mafyanın adamları şimdiye kadar çok daha az kanıtla onun ciğerini söker ve kalbini berber direğine asarlardı. Eğer onu bırakırsan bütün açgözlü hainler cezalandırılmadan bilgi verebileceklerini düşünürler.'' Bu bir kerelerin biri bizi öldürebilir. Terranova sağduyulu bir şekilde konuştu. Frisella aptal bir soytarı, açgözlü ve hain bir adam. Sıradan zamanlarda yalnızca köye bela olur, şimdi ise tehlikeli. Onu bırakmak kendimizi boş yere tehlikeye sokmak olur. Frisella yaptıklarını tamir edecek kadar akıllı biri değil. Aksine ciddi insanlar olmadığımızı düşünecek. Birçok kişi de aynı fikri paylaşacak. Turi, Montelepre kasabasında mafyanın işlerine büyük sekte vurdun. Adamları Quintana çok dikkatli davranıyor fakat yine de ihtiyatsız konuşmalar yapıyor. Eğer Frisella'yı ölüm dışında bir şekilde cezalandırırsan bu adamlar senin zayıf olduğunu düşünecekler ve daha ilerisini test edecekler. Carabinieri daha gözü pek, daha az korkak, daha tehlikeli olacak. Montelepre halkı bile senin gücünden kuşku duyacak. Frisella yaşayamaz. Son sözlerini neredeyse pişmanlıkla söylemişti. Giuliano onları düşünceli bir şekilde dinledi. Haklıydılar. Passatempo'nun bakışının farkındaydı ve adamın kalbini okuyordu. Eğer Frisella yaşarsa Passatempo'ya bir daha asla güvenilmeyecekti. Charlemagne'ın silahşörlerinden biri olmaktan başka çare yoktu. Altın bulutların üzerinde şerefle dövüşerek anlaşmazlıkları çözmekten başka çare yoktu. Frisella ibret-i alem için infaz edilmeliydi. Giuliano'nun bir fikri vardı. Çavuş Silvestro'ya döndü ve sordu. Sen ne düşünüyorsun? Mareşallo size muhbirlerini elbette ki söylerdi. Berber suçlu mu? Silvestro omuzlarını silkti. Yüzü duygularını açığa vurmuyordu. Konuşmadı. Hepsi konuşmamanın, eski sorumluluğuna ihanet etmemenin onun için bir şeref konusu olduğunu anladılar. Cevap vermemesi onlara berberin Mareşallo ile bazı bağları olduğunu söyleme şekliydi. Yine de Giuliano emin olmalıydı. Çavuşa gülümseyerek, ''Şimdi senin bize bağlılığını ispatlama zamanı. Hepimiz Montelebre'ye gideceğiz ve berberi meydanda sen infaz edeceksin.'' dedi. Aspano Pişot da arkadaşının kurnazlığına hayran kaldı. Giuliano onu sürekli şaşırtırdı. Her zaman mertçe davranmıştı. Fakat Iago'ya yakışır bir de tuzak kurabilirdi. Dipnot, Iago Shakespeare'in Otello adlı eserindeki kötü karakter. Çavuşun dürüst ve şerefli bir adam olduğuna, adilliğine herkes inanmıştı. Eğer berberin suçlu olduğuna emin değilse neye patlarsa patlasın asla infaz işini üstlenmezdi. Pişot da Giuliano'nun yüzünde hafif bir tebessüm gördü. Çavuşun berberi masum olarak değerlendirip infazı reddedeceğini umuyordu. Fakat çavuş çalı gibi bıyığına dokunarak gözlerine baktı. Frisella saçları çok kötü kesiyor. Yalnızca bunun için bile ölümü hak ediyor. Sabah hazır olacağım dedi. Şafak vakti Giuliano, Pişotta ve eski çavuş Silvestro Montelebre yoluna çıktılar. Bir saat önce Passatempo 10 adamla birlikte yolları kesmek ve kasabanın ana meydanının güvenliğini almak için ayrılmıştı. Terranova sorumlu olarak kampta bırakılmıştı ve eğer başları belaya girerse güçlü bir ekibe liderlik etmeye hazırdı. Giuliano ve Pişotta kasaba meydanına girdiklerinde hala sabahın erken saatleriydi. Parke taşı döşeli caddelerle dar kaldırımlar suyla yıkanmıştı ve bazı çocuklar festa zamanında eşekle katırın çiftleştirildiği yüksek platformda oynuyorlardı. Giuliano Silvestro'dan çocukları meydanın dışına çıkartarak olacaklara tanık olmalarını engellemesini istedi. Silvestro bunu öyle bir şekilde yaptı ki çocuklar çil yavrusu gibi dağıldılar.
Giuliano ve Pişot da berber dükkanına silahları hazır şekilde girdiklerinde Frizella eyaletin zengin toprak sahiplerinden birinin saçlarını kesiyordu. Berber müşterisini kaçırmak için geldiklerini sandı ve beyaz örtüyü bir ödül sunuyormuş gibi kurnaz bir gülümseme ile çıkardı. Toprak sahibi eski bir Sicilya köylüsüydü. Savaş sırasında İtalyan ordusuna çiftlik hayvanları satarak zenginleşmişti. Onurlu bir şekilde ayağa kalktı. Fakat Pişot da onu bir kenara iterek sırıttı ve ''Sıkıntıya girmemize değecek paraya sahip değilsin.'' dedi. Giuliano tetikteydi ve gözlerini Frizella'nın üstünden ayırmıyordu. Makası hala berberin elindeydi. ''Onları bırak.'' dedi. ''Gideceğin yerde saç kesmeyeceksin. Şimdi dışarı çık.'' Frizella makası düşürdü ve geniş soytarımsı yüzünü bir palyaçonunki gibi buruşturdu. Turi dedi, param yok, dükkanı henüz açtım, ben yoksul bir adamım. Pişot da onu çalı gibi gür saçlarından yakaladı ve dükkanın dışına Silvestro'nun beklediği kaldırım taşlı caddeye sürükledi. Frizella dizlerinin üstüne çöktü ve feryat etmeye başladı.
Turi, Turi, sen çocukken saçlarını ben keserdim, hatırlamıyor musun? ''Oğlum kafadan hasta, karım aç kalacak, perişan olacaklar.''
Pişot da Giuliano'nun bocaladığını görebiliyordu. Berberi tekmeledi ve ''Bunları ihbar ederken düşünmeliydin.'' dedi. Frizella ağlamaya başladı.
''Turi'yi asla satmadım. Mareşallo'ya bazı koyun hırsızlarını söyledim. Karımın ve çocuğumun üstüne yemin ederim.''
Giuliano adama baktı. O anda içinde bir şeylerin yıkılacağını ve yapmak üzere olduğu şeyin onu sonsuza kadar etkileyeceğini hissetti. Fakat nazikçe, ''Tanrı'ya dua etmen için bir dakikan var.'' dedi. Frizella kendisini çevreleyen üç adama baktı. Hiçbir acıma belirtisi göremedi. Başını eğdi ve duasını etti. Sonra Giuliano'ya dönerek,
''Karımla çocuğumun açlık çekmesine izin verme.'' dedi.
''Söz veriyorum, ekmekleri olacak.'' dedi Giuliano. Silvestro'ya döndü ve ''Onu öldür.'' dedi. Çavuş sahneyi sersemlemiş şekilde izlemişti. Fakat bu sözle makineli tüfeğin tetiğini çekti. Mermiler Frizella'nın vücudunu kaldırdı ve onu ıslak kaldırım taşları boyunca fırlattı. Kan çatlaklar arasındaki küçük su birikintisini boyadı. Suyun ulaşamadığı çatlaklarda ise rengi siyahtı ve küçük kertenkeleleri boyayarak aktı. Meydanda uzun süren bir sessizlik oldu. Sonra Pişot da cesedin üstüne eğildi ve adamın göğsüne beyaz kare bir kağıt iğneledi. Mareşallo geldiğinde delil olarak bütün bulduğu buydu. Dükkan sahipleri bir şey görmediklerini iddia ettiler. Dükkanlarının arkasında çalışıyorlardı. Ya da Monte Dora'nın güzel bulutları üstünde çalışıyorlardı. Frizella'nın müşterisi silah seslerini duyduğunda leğende yüzünü yıkadığını ve katilleri hiç görmediğini söyledi. Fakat bütün bunlara rağmen suçlunun kim olduğu açıktı. Frizella'nın vücuduna iğnelenen kağıtta Giuliano'ya ihanet eden herkes ölür yazıyordu. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 178.